Ayrım 14. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 166. Sessizlik Üçgeni. Açlık yıllarında Atina'dan Yalos'a gelen aileler arasında bir ana kız vardı. Baba, Atina'nın dışındaki bir toplama kampı olan Haydari'de kurşuna dizilmişti. 30 yıl sonra 21 Nisan sabahı erkenden oradan harekete geçecek olan Yunan tankları ülkeyi yeniden işgal edecekti. Haydari, Scuba Fetri, Bubilinas Sokağı, hepsi bir direniş savaşı ve bir savaş yaşamış yerlerdi. Yunanların işkence gördüğü, hapis yattığı ve Almanlar tarafından olduğu kadar kendi vatandaşları tarafından da boğazlandığı yerler. Bir halk özgürlüğünü kazanmak için ne yapmalı diye sormadan edemiyor insan. Şair ile devrimci mücadele diyorlar ama ikisi de biri bir şiir yazdı da öbürü onu dağıttı mı görevlerini yerine getirdiğini sanıyorlar. Mücadele et, evet. Yunanlar mücadele ettiler ama bir insan yanlış bir özgürlük içinde mücadele edebilir. Kralı tekrar tahtına oturtmak için mücadele edebilirsin. Diktatörlüğü savunmak için mücadele edebilirsin. Kendi rezilliğin için mücadele edebilirsin. Ana kız artık mücadele etmeyeceklerdi. Kadın 1918'den beri kocasını ancak hapishanelerde görebilmişti. Hapishanede geçen yılları kısa serbestliklerle kesilmiş ama o yine mücadeleye atılmış ve yine hapishanelere düşmüştü. Erkek kardeşlerini de hapishanelerde ve ceza kamplarında görebilmişti. Sonunda onları birer birer gömmüşlerdi. Bir yıl içinde tam 4 mezara avuç avuç toprak saçmıştı. Hayır, bıkmıştı artık mücadelelerden. Şimdi artık mutfağında oturup ölülerini ağlamak ve o arada bir tablo kadar güzelleşmiş olan kızına sahip çıkmak istiyordu. Kızın adı Karina'ydı. Babası denizi ve kayıkları çok severdi ve ateistti. Kızına İncil'den bir isim vermek istememiş ve ona gemi omurgası anlamına gelen Karina adını takmıştı. Kızın adı onu bir başka anlamda kullanan Yalosular arasında sansasyon yaratmıştı. Yani bu gebeliği önlemek için başvurulan bir çiftleşme pozisyonu demekti. Karina o kadar güzeldi ki güzelliği Yalosların güzellik ölçüleri dışında kalıyordu. Uzun boyluydu ve gayet yüksek kalçalarda son bulan uzun bacakları vardı. İncecik beli vardı ve sırt çizgisi bir okşamaya dayanacak derinlikte önce içe doğru kıvrılıyor, sonra da omuzlarına ve uzun boynuna uzanıyordu. Beline kadar inen lüle saçları vardı. Siyah değildi saçları, yer yer açığa çalan tonlarıyla kahverengiydi. Karina'nın arkadan görünüşü böyleydi. Kasapta kızı lisede ince sütunlarla ahenk içinde önünde dururken arkasından görmüş ve bu vücuda aşık olmuştu. Kız da bir sütundu ama etten ve kandan bir sütun. Ne var ki demirci Karina'nın öbür yanını seviyordu. İki pencereye benzeyen iri gözlerine bakmıştı. Demirci bu pencerelere yaslanmayı ve bütün ömrünü öyle geçirmeyi ne kadar da isterdi. Karina'nın gözlerinde pek fazla hareket olmazdı. Onun içinde daha çok pencereye benziyorlardı. Dünyaya bakan Karina değildi, dünyaydı onun gözlerine bakan. Ona bir makas bilerken demirci de öyle yapmıştı. Etrafında uçuşan binlerce kıvılcımın oyununu görmüştü o gözlerde. Kendi kollarını ve göğsünü görmüştü. Kızın gözlerine hapsolmuş kendi yüzünü görmüştü ve bir daha asla o hapishaneden kurtulamayacağını anlamıştı. Arkasından o pazar günü kilise ayininden sonra Demirci ile Kasap Köy meydanında karşılaştılar. O ana kadar arkadaşlıkları olmamıştı ama şimdi birden durmuş sessizce bakışıyorlardı. Başta erkekler belki birbirlerine düşman kesilirdi ama bu ikisi öyle değildi. Birbirlerini anlamışlardı. Demirci kasabın gözlerinde onun Karina ile birlikte ölmek istediğini, kasap da demircinin gözlerinde onun Karina ile yaşamak istediğini okuyordu. Her biri hayatın bir başka kıyısındaydı ya da her biri Karina'nın bir başka yanındaydı. Birbirlerine asla düşman olmadılar ama aralarında bir köprü bulunmadığını da biliyorlardı. Çünkü aralarında hareketsiz gözleri ve hareketli sırtıyla bir kız vardı. Karina eski hayatını sürdürüyordu ama bir bıçakla bir çekiç arasında yaşamakta olduğunu da biliyordu. Köyde bunu bilen başka kimse yoktu. Bu üçü, demirci, Karina ve kasap sırlarıyla yaşayıp sırlarıyla ölen insanların hamurundan yoğrulmuşlardı. Karina iki erkeğe birden aşık olmuştu. Ama babasına aşık olduğu gibi aşık olmuştu onlara. Almanların babasını alıp götürdükleri günden beri gece gündüz onun sesini işitiyordu. Ona elveda benim küçük kayığım demişti giderken. Babasının küçük kayığıydı o. Sanki yerde kayıyormuş gibi salınıp önünden geçerken babası onu seyretmeye alışkındı. Fark edilmeyen bir sırt hareketiyle adımını aniden tutar, başını arkaya ve sonra yine öne atardı ve her adımı bir sonraki adımının habercisiydi. Bir denizin sakin sularına inip kalkan bir kayık gibiydi. Arkasından yürüyen babasının kalbi mutlulukla terlerdi. Ancak ateistlere nasip olan bir mutlulukla, çünkü ancak ateistler sahip oldukları şeyler için kendilerine şükretmek cesaretini gösterirler. Karina daha küçük yaşlardan beri babasının üzerine bıraktığı etkinin farkındaydı. Büyüyünce genelde bütün erkeklerin üzerinde yarattığı etkiyi keşfetti. Onu tanıyan bütün erkekler onu seviyordu, çünkü Karina kendisini sevmeyi çabuk öğrenmişti. Bazı erkekler mahvetmek için seviyorlardı onu, başkaları gölgesinde serinlemek için onu seviyorlardı. Kimileri ise onun gururunu sulamak, yine başkaları ise kendi gururlarını ayaklar altına almak için seviyorlardı. Karina her iki erkeğe de aşık olmuştu. Tıpkı ölü babasına aşık olduğu gibi. Salınarak onların önünden geçmekten hoşlanıyordu. Daha fazlasını da bekleyemezlerdi. Karina annesini asla bırakmayacak ve babasını unutmayacaktı. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşecekti ve onun hakkında şarkılar yazılacaktı. Ama derin bir ormanda bir yaban gülü gibi yalnız ve güzel ölüp gidecekti. Kasabanın uykuları kaçmıştı. Geceleri geç vakitlere kadar oturup içiyordu ve artık Lolos da olmadığı için kendisini her zamankinden daha yalnız hissediyordu. Domuz ve koyun da kalmadığından mezbaha kapalıydı. Kasabın iki eli boş, kalbi ise patlayacak gibi doluydu. Elleri bir şeyler yapıyor olsun ve huysuzluğu dağılsın diye içiyordu. O güçlü kuvvetli adam zayıfladı ve birkaç hafta içinde o eski kasabın yarı gölgesi haline geldi. Gece gündüz sarhoştu ve çocuklar peşine takılıyorlardı. Arada bir ona vuruyorlardı ve kasap şaşkınlıkla başını çevirip bakınca ona vurmak istemediklerini, bir sineğe vurduklarını söylüyorlardı. Sinekler kasabı terk etmemişti. Artık üstü başı kan lekesi içinde olmasa da hala kan kokuyordu ve lekelerle birlikte gücü de yok olmuştu. Kasap serseri serseri dolaşıp duruyordu. Orada burada bir bardak şarap dileniyor, bilek güreşlerine katılıyor, kazanacak kişiden biraz şarap koparabilmek için mahsustan yeniliyordu. Sonunda istemese de yenilmeye başladı. Köyün erkekleri bir zamanlar herkesi korkutan adamı küçük düşürmek fırsatını kaçırmadılar. Sadece demirci bilek güreşlerine katılmıyordu. Kasap demirciye yenilmeyecek olduktan sonra kime karşı olursa olsun yenilmeye razıyımdı. Ama kasap demirciye yenilemezdi, çünkü ikisi de Karina'ya karşı kaybetmişlerdi. Kasabın sonu bir sürpriz olarak olması da çok ani geldi. Bir gün meyhanede oturmuş arka arkaya şarap bardaklarını yuvarlarken köpek Gözef yanında iki Alman askeriyle içeri girdi. Kasabı bilek güreşine davet ettiler. Kasap yaralı bir hayvan gibi etrafına bakındı. Artık gücü kalmadığını biliyordu. Diğer müşteriler sessizce onun oturduğu masayı çevirdiler. Kasap, "Neyine görüşeceğiz?" diye sordu. Yosef, "Sen kazanırsan bir yıl boyunca bedava şarap içebilirsin," dedi. "Ya sen kazanırsan?" "O zaman senin sırtına binerim ve beni bütün köyde dolaştırırsın." Kasap tereddüt etti ama diğerleri ona cesaret verdiler. Bir yıl bedava şarap, üstelik Yosef göründüğü kadar kuvvetli de değil. Bilek güreşinde anlaşıldı. Karşı karşı oturup öne eğildiler. Avuçlarını açtılar ve sülük gibi birbirlerinin ellerine sarıldılar. Yosef'in yüzü sarardı. Kasap ise topraktan ve ağaçlardan güç almak istiyormuş gibi pencereden dışarı bakıyordu. O sırada Karina ile demirci yan yana, ama aralarında ateş olduğundan birbirlerini ne çok yakın ne çok uzak oradan geçerken gördü. Kasap midesini kaplayan bir soğukluğun bağırsaklarına ve kollarına yayıldığını hissetti. Yosef kasabın kolunun nasıl donup devrildiğini fark etti. Ve Yosef bayram yapıyordu. Kasabı önüne itti ve yeri gösterdi. Kasap başını kaldırıp baktı. Gözleri hala dalgındı ama soğukluğu geçmişti. Şimdi kaynıyordu. Birine vurmalıydı, vurmak zorundaydı. Ve en yakında bulunan kişiye vurdu. İri yumruğu Yosef'in ensesine indi ve tezgahın üzerine yolladı onu. İki asker tabancalarını çekip altı kurşunla kasabın kara vücudunu delik deşik ettiler. Kasabı daha önce kurşuna dizilen 10 kişinin yanına gömdüler. Karina her gün onun mezarına gidiyor, uzun uzun bakıyor ve içinden babasının "Elveda benim küçük kayığım" diyen sesini duyuyordu. Bıçak ortadan kalkmıştı. Şimdi sadece çekiç kalmıştı. Hava hücumları. Yalostarlı heyecan uyandıran yeni bir şey de hava hücumlarıydı. Düzenli saldırılar değildi bunlar, oyalama manevralarıydı. Almanlarda müttefik devletlerin Yunanistan'ı yeniden işgale hazırlandıkları şüphesi uyandırmak isteniyordu. Ama aslında Sicilya'ya girmek planları yapılıyordu. İlk sirenler çaldığında hiçbir Yalosu korkmamış, hiçbiri sığınak olarak kullanılan duvarları takviye edilmiş mağaraya koşmamıştı. Aksine köy meydanına koşmuşlar, boyunlarını uzatmış, tavuklar gibi orada durup gökyüzüne bakmışlardı. Ama Almanlar uçak savarlarıyla ateşe, uçaklarda bombalarını atmaya başlayınca ve yer gök insanın gözlerini ve kulaklarını acıtan patlamalarla dolunca, Yalosslar yine de en iyisi oraya gitmek diyerek mağaranın yolunu tutmuşlardı. Ama oraya koşarken bile son bir kere gökyüzüne bakmak fırsatını kaçırmamışlardı. Çocuklarla yaşlar mağaraya ulaşmakta güçlük çekiyorlardı. Yaşlar koşamıyorlardı ve bazıları 1920'den beri hiç koşmamış olan ben şimdi koşmak zorunda kalıyorum gibisinden şikayetlerde bulunuyordu. Çocuklar hızlı koşuyordu ama bu havai fişek şenliğini kaçırmak istemiyorlardı. Anneleri bıktırıncaya kadar onları çağırıyor, çocuklar geleceğiz diyorlar, anneleri yine çağırıyor, onlar yine geliyoruz diye cevap veriyorlardı. Ama daha onlar mağaraya yerleşmeden bombardıman durdu. Böyle durumlarda Babis meşhurdu. Annesinin tek çocuğuydu ve babası yoktu. Kadın hayatta hiç kimsesi olmadığı için bütün sevgisini hastalıklı, zeki ve az konuşan Babis'e veriyordu. Oğlan eline geçen her şeye resimler çiziyordu. Çok sevdiği annesi ona kimi yasaklar koymuştu ve tam da dış açık oynayabilecek biriyken ancak kalecilik yapmasına izin vardı. Çünkü annesi bunu diğer oyuncu pozisyonlarına göre oldukça daha tehlikesiz buluyordu. Bu yetenekli sol kanat oyuncusu hiç mi hiç mağaraya sığınmak istemiyordu. Büyülenmiş gibi bu havai fişek şenliğine bakıyor ve uçakların resmini çiziyordu. Annesi mağaranın girişinde durmuş çoktandır "Babi!" diye bağırıyordu. O da aynı şekilde sesini kıvırarak "Geliyorum!" diye bağırıp cevap veriyordu ve iki kişinin birbirine olan bütün duygularını içeren bu sesi dinlemek için Almanlar bile savaşı unutmuşlardı. Halk arasında ama Almanlar arasında da birinin "Babi!" diye bağırıp bir başkasını "Geliyorum!" diye cevap vererek şakalaşması adet haline geldi. Babis gökteki havai fişek şenliğini seyrediyordu. Şarapnel parçalarına hedef oldu ve oldukça büyük olan başı delik teşik edildi. Başı o kadar büyük olduğundan çocuklar ona başkan adını takmışlardı. Gece hücumları bir başka atraksiyondu. Ne de olsa onlar insanlar apar topar yasaklarını bırakıp kaçmak zorunda kalıyorlardı. Ve bu da hemen ertesi gün kahvehanede seve seve sohbeti yapılacak durumlar yaratıyordu. Çırılçıplak ortada dolaşan biri, gizli bir aşık, bir başkasının acayip iç çamaşırı, tam çiftleşirken işi bozulan bir başkası. Ama Yalosslar pratik insanlardı. Mağarada yiyecekleri, battaniyeleri ve lambaları vardı. Kimileri yanlarında iskambil kağıdı ve tavla getirmişlerdi ve dışarıda bombalar düşerken onlar içeride kötü karta ya da atılan kötü zara küfrediyorlardı. Kadınlar çorap ve kazak örüyordu ve çocuklar, o da mağaraya sığınmış kadarıyla, daha da karanlık köşelere çekilip başka zaman asla oynamaya fırsat bulamayacakları oyunlar oynuyorlardı. Çok geçmeden mağaranın içi ısındı ve yeni alışkanlıklar başladı. Herkes kendi yerini işaretliyordu ve bu da tabii bilhassa zayıf ve şişman kişiler arasında ufak kavgalara sebep oluyordu. İri yarı vücuduyla papaz 4 metrekarelik yere el koydu ve etrafına boş bırakılması gereken yeri de hesaba kattın mı? Pek yakınına sokulmamak Allah korkusunun işareti sayılıyordu. Yaptığı iş rezaletti. Yalosular, ruhlarımızın çobanı anlaşılan tek başına kendisine bir ağıl istiyor diye humurdanıyor ve mümkün olduğu kadar papazın üstüne yükleniyorlardı. İhtiyar Selyos dayı en iyi günlerini yaşıyordu. Orada mağarada dinlenmek isteyen herkese hikayelerini eskitiyordu. O sıralarda zengin olmuştu. Şöyle ki Almanlar yeni bir kanunla her Yunanlıyı bir kimlik kartı almaya mecbur tutmuşlardı. Amerika'dayken bir fotoğraf makinesi satın almış ve bütün parasını yemiş olan Stelios dayı bu fırsatı kaçırmamıştı tabii. Pazar günleri kilisenin yanında yerini almış, bayramlıklarını giymiş köylülerin fotoğraflarını çekmeye başlamıştı. Bunlardan fotoğraf çektirmek için yeni bir şapka almış olan biri, şapkayla çekilen fotoğrafı kimlik kartında kullanamayacağını Stelios dayıdan duyunca fenalaşmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan köylü o zaman, öyleyse onun yerine domuzumun fotoğrafını çek deyince, Stelios dayı o gayeyle şapkalı bir domuzun bile fotoğrafının çekilemeyeceği cevabını vermişti. Stelios dayı çok para kazanmıştı ama karısının ancak Hristiyanlara has bir içgüdüyle bütün ısrarına rağmen parasını toprağa yatırmamıştı. Stelios dayı birkaç metrelik bir toprağa ihtiyacı olduğu inancındaydı ve o kadar toprağı zaten vardı. Hayır, parasını saklayacaktı. Almanlardan satın aldığı boş benzin tenekelerini doldurup gizli yerlere gömecekti. Çok geçmeden bütün parası değerini kaybetti çünkü enflasyon öylesine yükselmişti ki milyonlarca drahmiye bile bir parça ekmek satın alamıyordu. Yalosslar onun haline gülüyorlardı ama Stelios dayı hatasını hemen kabul edecek kadar anlayışlıydı. Arkasından da artık ölünceye kadar tuvalet kağıdı sahibi olduğunu ekliyordu. Daha sonraları bir keresinde benim kıçım milyonlar değerinde diyecek ve kendi şakasına gülmekten kırılacaktı. Bir keresinde Alman uçak savarları bir İngiliz uçağını düşürmeye başardılar. Pilot paraşütüyle atlayıp kurtuldu. Yalostlar onun aşağıya süzülüşünü seyrederken Almanlar da ellerinde makinalı tüfekler aşağıda bekliyorlardı. Ama onu öldürmediler. Pilotlar o zaman olduğu gibi şimdi de ordunun bir çeşit seçkin sınıfıdır. Pilotlar asla öldürülmez. Mesele uçağın hesabını görmektir. Ata değil, süvarisine ateş edilen Wild West'in Wild West, kovboy filmlerine konu olan Amerika'nın vahşi batısı. Tam tersi yani. Dünya her şeye rağmen biraz ilerliyor ama asla sadece ilerlemiyor. Çünkü herkes kalbinin derinliklerinde bu ilerlemeyi durdurmak istiyor. Hayatımızın belirli bir noktasında hepimiz ilerlemeyi durdurmak isteriz. Çok şükür ki bunu başarabilen çok insan bulunmasa da kimileri yine de başarmayı beceriyor. Her insan hayatında ilerlemeyi ve geri kalmayı arzuladığı anlar vardı. Kendisini korkunç savaş günlerinin içinde bulan köy halkı gelecekten daha çok geçmişi özlüyordu. Savaş harabelerin üzerine kurulacak olan yeni bir toplumun hayalini kurmak yerine savaş öncesi var olan topluma dönmek istiyorlardı. Büyük felaketler pek çok bakımdan her zaman için gerileme demektir. Ama özlemini çekecek geçmişleri olmayan gençler ümitlerini geleceğe bağlamak zorundaydılar ve bu gelecek dağlarda mücadele demek olacağı benziyordu. Mağaradaki köylerin muhafazakar görüşleri doğrulanıyor ya da muhafazakar tutumları inanç halini alıyordu. Ama yine de bu mağarada yeni bir toplumun hayalini kuran gençler vardı ve dışarıdaki savaş durmak üzereyken orada, o mağarada yeni bir savaş başlıyordu. Son yaklaşırken, Yunan halkını kontrol altında tutmak için güvenlik taburları kurmak Almanların geliştiği tek akıllıca hareketti. Diğer önlemler, tutuklamalar, kürek cezası, ceza kapları ve infazlar yetersiz kalmıştı. Direniş hiç durmadan büyüyordu ama güvenlik taburları bir yıl önce kurulmuş olsaydı ancak o zaman durumu değiştirebilirlerdi. Güvenlik taburları şu veya bu nedenle Almanlarla birlik olmuş Yunanlılardan oluşuyordu ve şimdi halk ordusuna karşı kendilerini organize etmek durumunda kalmışlardı. Güvenlik taburlarına katılanlar sadece ikinci sınıftan tipler değildi. Eski başbakan Rallis gibi önde gelenler, parti liderleri, generaller ve profesörler de bu kuruluşu candan destekliyorlardı. İşin garibi Almanlarla İngilizler birlik olmuş bu güvenlik taburlarına destek veriyorlardı. İngilizler onları savaş bittiği zaman Yunanistan'daki çıkarlarının bir garantisi olarak görüyorlardı. İngilizler her hal ve karda Yunanistan'da çifte savaş yapıyorlardı. Almanlara karşı ve halk ordusuna karşı. Aynı zamanda komünistlerin Almanlara karşı direnişin başına geçtikleri belli oluyordu. Direniş gruplarında komünist olmayan ve hatta polis memurları, subaylar ve doktorlar gibi muhafazakar sayılabilecek binlerce insan vardı. Sırf bu yüzden İngilizler için direnişi parçalamak ya da en azından kendilerine bağlılıkla hizmet eden gruplar kurmak mümkün oldu. Halk ordusu hızlı, disiplinli ve hedefleri belirli gerçek bir ordu oldu. Güvenlik taburları zaten hiçbir zaman ellerini pek çok insanın kanına bulamış, bölük pörçük işbirlikçilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş, çetelerden başka bir şey olmamıştı. Tabii ki bu komünistleri korkunç gaddarlıklar yapmış ve cürümler işlemiş kişiler, güvenlik taburlarını ise kraliyet tacını bağrına basmış, melekler olarak göstermek isteyen muhafazakar Yunan tarihçiliğine ters düşüyordu. Güvenlik taburları haydut çeteleriydi ve ona uygun olarak davranıyorlardı. Köyleri yakıp yıkıyor, gözü kapalı cinayetler işliyor, ırza geçiyor, çalıp çırpıyorlardı. Zaman geçtikçe ve Almanların savaşı kaybedecekleri belli oldukça onların Yunanlı müttefikleri daha da çok kudurmuş köpekler gibi saldırıyorlardı ve bu kudurmuş köpekler ihtiyaçları olan silahları ve cephaneyi Almanlardan ve İngilizlerden alıyorlardı. Bunların liderlerinden birkaçı tabii ki savaşta öldürüldü ama çoğu bugün hali vakti yerinde vatandaşlardır. Hatta savaş bittikten sonra kimileri milletvekili ve bakan bile olmuşlardır. Bunu hatıraları hala en iyi satan ve zerre kadar utanma duygusu olan herkesin yüzünü kızartan o büyük adam Churchill'e borçluyuz. Ama yüzü kızaranların sayısı belki de azdır. Tarihi insanlar yapar. Ne yazık ki onu yazanlar da insanlardır. Yalos'un Dimitrias adındaki muhtarı, merhametsizliği ve komünist olsun olmasın, direnişçileri öldürmek ve işkenceden geçirmek için yeni yeni metotlar üreten korkunç hayal gücüyle çok geçmeden kendisini gösterecekti. Lakonia'nın bütün memurları bunda ona yardımcı oldular. Köylere dolaşıyorlardı ve onların göründüğü her yerde kız kardeşler ağlıyor ve analar yas tutuyordu. Dimitrias o kadar meşhur oldu ki bir yabancı gazetenin ona yolladığı hanım muhabir Neşeli Kaptan adı altında bir dizi yazı hazırladı. Gerçekten de Dimitrias sık sık gülüyordu en azından cezasını bulmadan çapulculuk edip öldürebildiği sürece. Ama sonu gelmekte gecikmedi. Dimitrias ve yardakçıların hepsini Yalos'un dışında bir yerde lime lime kestiler. Eskiden bu yerin adı yoktu ama bu olaydan sonra burası Pusu diye anılmaya başladı. Almanlar aldıkları istihbarata göre bir İngiliz denizaltısını direnişçilere savaş malzemesi getireceği deniz kıyısındaki bir köye hareket etmişlerdi. Dimitrias ve çetesi yaktıkları bir köyü ve pek çok cesedi arkalarına bırakmış Yalos'a dönüyorlardı. Çete elemanlarının keyfi yerindeydi, şarkılar söylüyor ve köylülerden çalmış oldukları şarapları içiyorlardı. Yakında Yalos'un ve Yalosların tek hakim olacaklardı ama bu sudan öteye geçemediler. David Kalin duvarcılardan bir tanesi, öğretmenin iki oğlu, Alman askerini öldüren üç kardeş ve fırıncının aynı zamanda partizanların öncülüğünü yapan iki oğlu orada bekliyorlardı. Çatışma uzun sürmedi. Çete elemanlarından çoğu içinde bulundukları otomobili partizanlar tarafından yere gömülmüş mayının üzerinden geçince öldü. Dimitrias yakalandı ve iki kurşunla öldürüldü. Her gözüne bir kurşun sıkılarak, çünkü fırıncının iki oğlu söylediklerine göre onu gözlerinden düzeceklerine yemin etmişlerdi. Ondan sonra partizanlar tek koluda gözden kayboldular ama arkalarında büyük harflerle "Bütün hainlerin sonu bu olacak. Elas" diye bir uyarı bırakmışlardı. Böyle olaylar hararetle konuşuluyordu. Pek çok insan işbirlikçilerini ve çete elemanlarının cezalandırılmasını doğruluyordu. Başkaları ise böylece kendi ailelerini karşılarına alma tehlikesi bulunduğunu söylüyordu. İlk görüşte olanlar halk ordusunun halkın güveni için bir garanti olduğunu savunuyorlardı. İkinci görüşte olanlar ise halkın böylece daha da şaşkına çevrildiğini savunuyorlardı. Haklı çıkan da bu sonuncular oldu. Öldürülen her işbirlikçinin yerine iki yenisi çıkıyordu ve bu böyle sürdükçe insanlar daha çok korkuya kapılıyordu. Çünkü ister istemez bu işlere bulaşıyorlardı. Ailelerinde ya da bir işbirlikçi vardı ya bir partizan. Çoğu kişi esen rüzgara ayak uydurmak istiyordu ve rüzgarlar sakin sakin estiği sürece işler iyi gidiyordu. Ama çok geçmeden Yunanistan'ın üzerinde fırtınalar kopmaya başlayacaktı. Almanlar, İtalyanlar, yardakçılar, partizanlar, İngilizler ve bunların müttefikleri tehdide nereden geliyor bilemiyordu. O devirde Yunanlı olmak zordu. Dimitrias ortadan kaldırıldıktan sonra onun ailesi ve başkaları köpek Yosef'in yardımıyla partizan ailelerinden intikam almak için harekete geçmekte gecikmediler. Öğretmenin karısı Rebecca ile Minos'u yanına alarak son anda Yalos'u terk edip gemiyle Atina'ya hareket etti. Ama evleri yakıldı. Duvarcının ailesi yok edildi. David Kalin'in ikinci kızı Judith ırzına geçirdikten sonra muhtarlık binası önünde asıldı. Ama partizanlar geri geldiler. Fırıncının oğulları emir vermişlerdi. Kurşun sıkmak yok, sadece bıçak. Almanları uykuda bastılar. Hiçbiri canını kurtaramadı. Sonra Dimitrias'ın çetenin başına geçmiş olan erkek kardeşinin evine gittiler. Onu yatağından çekip sürüklediler. Sabah olunca partizanlar herkesi meydanda topladılar. Fırıncının oğullarından biri kısa bir konuşma yaptı. Görüyorsunuz, biz buradayız ve gerektiğinde de burada olacağız. Hiç kimse Elas'ın elinden kurtulamayacaktır. Ama bize karşı cephe almayan hiç kimseye kötülüğümüz dokunmayacaktır. Ama şimdi burada Dimitrias'ın kardeşi var. Kendisi cinayet, hırsızlık ve ırza geçmekten suçludur. Kardeşini öldürdük ama mücadelede öldürdük. Size soruyorum, onunla ne yapalım? Söz veriyorum, alacağınız karara saygı gösterilecektir. İyice düşünün. Halk mahkemesi düşüncesiydi bu. Halk mahkemesinden canlı çıkan görülmemiştir ama halk daha bunu bilmiyordu. Kalabalıkta ses kesildi. Köylülerin düşündüklerini, neredeyse başları çatlayıncaya kadar derin düşündüklerini görüyordum ve birden siyahlar giymiş bir kadının bağırdı duyuldu. Katile ölüm! Ve herkes onun arkasından bağırmaya başladı. Katile ölüm! Katile ölüm! Fırıncının oğlu! Öyle de olacak dedi. Partizanlar Dimitrias'ın kardeşini yanlarına alarak köyden ayrıldılar. Onun evi önünden geçerken içeriden çığlıklar duyuldu ama onlar şarkı söylemeye devam ettiler. İleri Elas, Yunanistan için, adalet ve özgürlük için. Alman ordusu cömertlik ve anlayış yoksunu kötü bir fatihti. Yenilgisini kabul etmek yerine yağmacılık yapan, yıkıp yıkan ve cinayet suçu işleyen bir mağluptu da. Yunanistan Kurtuluş Ordusu daha da güçleniyordu. 1943 sonbaharına doğru Elas Kuzey Yunanistan'ın pek çok bölgesini kontrolüne almış bulunuyordu. Alman karakollarının ve güvenlik tavırlarının sözü geçmiyordu artık. Elas daha çok Yunanlıyı, özellikle gençleri kendisine çekiyordu. Ellerini terk eden delikanlılar ve kızlar dağlara çıkıyordu. Kurtarılan bölgelerde tam tekmil hastaneler ve okullar kurulmuştu bile. Yalos'tan kaybolan ilk kız o güzel Karina'ydı. Annesi ölmüş ve demirci ortalıktan yok olmuştu. Karina'yı oraya bağlayan bir şey kalmamıştı. Köyde onu iç savaşın sonuna doğru krallık ordusu tarafından Visi dağlarında esir alındığı 1949 yılına kadar hiç kimse göremeyecekti. Ama yine de Yellowstone'un hakkında pek çok hikayeler anlatılıyordu. Güzel bir kız ortadan yok olamazdı, ölse bile. Yellowstone'lar günlerini her işgalcinin düşmanlarını seçtiği ve yanına alarak ortaktan kaybolduğu köy meydanına koşmakla geçiriyorlardı. Sıradan bir iş olmuştu bu, öylesine ki hayatta kalan Yellowstone'lar karşılaştıklarında birbirlerine bugün kimi götürecekler dersin diye soruyordu. Yunanistan'da yeni bir göç başlamıştı bu defa köylerden şehirlere. Yalos boşalmıştı ama yine de kalan birkaç kişi olmuştu. Kaçacak bir yeri olmayan insanlardı bunlar. Yola çıkamayacak insanlar, başka bir yerde ölmek istemeyen insanlar ama en çok da yetimler kaldı. Çeteler halinde kol gezen ve çok erken yaşta kendi başlarına kalmış olan çocuklar. Sonunda bu çocuklar Yalos'u ve Yunanistan'ı zaman zaman terk edecek ve dünyanın başka başka yerlerinde yeni bir hayat kurmaya çalışacaklardı. İngilizlerin kurtarıcı olarak geldiğini sanmıştık ama aslında yeni işgalcilerdi. Güçlü büyük devletlerin Yunanistan ile işleri bitmemişti henüz. Yunanlılarla ve Yaloslarla da işleri bitmemişti. Daha çok şeye katlanmak zorunda kalacaktı köy. Ama bunları bir başka sefere anlatırım. Ben o çocuklardan biriyim. Ya da Lulos gibi üçüncü teki şahısla konuşacak olursak biridir bu. Kitabın sonu. 6 Ekim 2010. Sayfa 179.